Ayrım 14 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 174 Calvin Bailey Joe Roth ile baş başa görüşmek için çiftliğe gitti. Roth'un odasında konuştular. Bailey memurunun yorgun olduğunu gördü. Bir sığınmacıyı sorgulamak çok yorucu bir işti. Adamla bütün gün uğraştıktan sonra geceleri de gündüzün açıklamaları dikkatle kontrol edilip ertesi günün soruları hazırlanırdı. Sığınmacı baş sorgucuyla genellikle kişisel bir ilişkiye girdiği için o memura izin verip yerine bir başkasını koymaya olanak yoktu.
Washington pek memnun dedi Bailey.
Memnundan da öte. Adamın söylediği her şey çıkıyor. Sovyet, Karadeniz ve hava ordularının konuşlandırılması uydu kaynaklarıyla da doğrulandı. Silah düzeyleri, hazırlık durumu, Afganistan pisliği. Pentagon bayılıyor hepsine. Çok iyi bir iş yaptın Joe. Çok çok iyi.
Daha çok sürecek dedi Roth. Vereceği pek çok şey var. Adam ansiklopediden farksız. İnanılmaz bir belleği var. Kimi zaman bir ayrıntıda takılıyor. Ama genellikle er geç hatırlıyor. Sonra ama...
Ama ne? Bak Joe, adam KGB'nin Orta ve Güney Amerika'da yıllarca sabırla sürdürdüğü çalışmasını paramparça ediyor. Oradaki dostlarımız casus ağlarını birer birer ele geçiriyorlar. Yorulduğunu biliyorum ama yine de devam etsen.
Sonra Rota CIA Başkanı'nın operasyonlar müdür yardımcılığı hakkında söylediklerini iletti.
Eğer bu olursa ikinci bir yer daha boşalacak Joe. Özel projeler şefliği. Bu konuda benim fikrimin büyük ağırlığı olacak. Bu sen olacaksın Joe. Bunu bilmeni istedim.
Roth minnettardı ama aşırı bir sevinç göstermemişti. Yorgunluktan öte bir hali vardı. Aklında başka bir şey olmalıydı.
Sorun mu çıkarıyor diye sordu Bailey. İstediği her şey var mı? Kadın arkadaş mı istiyor? Sen istiyor musun? Burası her yerden çok uzak. Bir ay oldu. Böyle şeyler ayarlanabilir.
Roth'un boşanmış olduğunu biliyordu. CIA'da boşanma oranı çok yüksekti.
Hayır, bunu teklif ettim. Sadece başını salladı. Birlikte yürüyüş, koşu falan yapıyoruz. Ayakta duramayana kadar koşuyoruz ormanda. Çok formdayım artık. O benden yaşlı ama daha formda. Beni kaygılandıran şeylerden biri, adamın hiçbir kusuru, hiçbir zayıf noktası olmaması. Sarhoş olsa, yurt özlemi çekip ağlasa, öfkelense...
Onu kışkırtmayı denedin mi? Bir sığınmacıyı kışkırtıp öfkelendirmek kimi zaman içinde bastırılıp kalmış duyguları dışarı vurup rahatlamasına neden olurdu. Ya da CIA psikiyatrları öyle derlerdi.
Evet, onun bir hain olduğunu söyledim ama sadece güldü. Sonra da işe devam etmemizi söyledi. KGB ajanlarını açığa çıkarma işi. Tam bir profesyonel.
O yüzden şimdiye kadar gelenlerin en iyisi Joe.
Calvin, insan olarak heriften hoşlanıyorum. Hatta ona saygı bile duyuyorum. Bir sığınmacıya saygı duyacağımı hiç sanmazdım. Ama başka bir şey daha var. Bir şeyleri saklıyor.
Calvin Bailey birden sustu, hareketsiz kaldı.
Yalan makinesi testleri bunu göstermiyor ama.
Evet, göstermiyor. O yüzden haklı olup olmadığıma karar veremiyorum. Ama bunu hissediyorum. Bana anlatmadığı bir şey var.
Bailey öne eğilip Roth'un yüzüne baktı. Sormak üzere olduğu soruya çok şey bağlıydı.
Joe, sana göre bütün o testlere karşın herifin sahte olması, KGB ajanı olması mümkün mü?
Roth içini çekti. Kendisini rahatsız eden şey sonunda su yüzüne çıkmıştı.
Bilemiyorum. Sanmıyorum ama bilemiyorum işte. Benim için %10 bir kuşku var. Bir şeyler gizlediğini hissediyorum ama bunda haklı olup olmadığımı bir türlü kestiremiyorum.
O zaman bunu öğren Joe, mutlaka öğren.
Albay Orlov sahte ise ikisinin de mesleği sona ermiş demekti. Calvin ayağa kalktı.
Bence bu çok saçma Joe ama sen yine de yapman gerekeni yap.
Roth içeri girdiğinde Orlov divana uzanmış en sevdiği müziği dinliyordu. Bulunduğu yerde tutuklu gibi olmasına karşın çiftlik bir kulüp gibiydi. Ormanda günlük koşularında çevresinde Quantico'dan 4 atlet bulunurdu. Orlov saunaya, yüzme havuzuna, lokantaya ve bara girebilirdi. Geldikten hemen sonra 60'lı ve 70'li yılların başlarının balat şarkıcılarını sevdiğini söylemişti. Roth şimdi ne zaman Rus'un odasına gitse onu kaset çalardan Simon ve Garfunkel, Seekers grubu ya da Presley dinlerken bulurdu. O gece içeri girdiğinde Mary Hopkins'in çocuksu berrak sesi odayı dolduruyordu. Kadının ünlü şarkılarından biriydi. Orlov zevkle gülümseyerek doğruldu, kaset çaları gösterdi. ''Sever misin? Dinle bak.'' Roth dinledi. ''O günlerdi dostum, hiç bitmeyeceğini sandığımız o günler.'' ''Bunun ne olduğunu biliyor musun?''
''Kız İngiliz, değil mi?'' dedi Roth. ''Hayır hayır, şarkıcı değil, melodi. Bunun İngiliz melodisi olduğunu sanıyorsun değil mi? Beatles belki.''
''Herhalde.'' diye gülümsedi Roth.
''Yanılıyorsun ama, eski bir Rus şarkısıdır bu. Dorogoy Dinnoyu da Noçkoy Lunayu. Mehtaplı bir gecede yürürken, bunu bilmiyor muydun?''
''Hayır.'' Şarkı sona erince Orlov düğmeye basıp kapattı.
''Biraz konuşalım mı?'' diye sordu Orlov.
''Hayır, senin nasıl olduğuna bakmak için uğradım. Uzun bir gün geçirdik. Hah, aklıma gelmişken söyleyeyim. Yakında İngiltere'ye gidiyoruz. Seninle biraz da İngilizler konuşsunlar bakalım. Sence bir sakıncası var mı?''
Orlov'un kaşları çatıldı.
''Buraya gelmem için anlaşmıştık. Yalnızca buraya.''
''Bir önemi yok ki Peter. Orada Amerikan Hava Kuvvetleri üssünde kısa bir süre kalacağız. Yine Amerika'da sayılırsın. Ben seni o İngiliz umacılarından korumak için yanında olacağım.''
Orlov şakaya gülmedi. Roth birden ciddileşti. ''Peter, İngiltere'ye gitmek istememenin bir nedeni var mı? Bu konuda bilmem gereken bir şey mi var yoksa?''
Orlov omuzlarını silkti. ''Belirli bir şey yok Joe. İçimde bir duygu sadece. SSCB'den ne kadar uzak olursam o kadar daha güvenlikte hissediyorum kendimi.''
''Sana İngiltere'de hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum. Yatacak mısın?''
''Biraz daha kalacağım. Kitap okur, müzik dinlerim.'' dedi Rus.
Orlov'un odasındaki ışık saat 1:30'a kadar yandı. KGB cinayet ekibi 3'ten birkaç dakika önce saldırıya geçti. Daha sonra Orlov'a gelenlerin çevre nöbeti tutan iki kişiyi çok güçlü oklarla öldürdükten sonra kimseye görünmeden yaklaştıkları ve eve mutfaktan girdikleri söylendi. Roth ve Orlov alt kattan gelen makineli tüfek ateşini, sonra da merdivenlerden koşarak çıkan insanların ayak seslerini duydular. Orlov uyandı ve 3 saniye içinde yatağından fırlayıp kapıya koştu. Kapıyı açınca gece nöbetçisinin aşağı doğru inmekte olduğunu gördü. Siyah eşofmanlı ve sıkı maskeli biri merdiveni yarısına kadar çıkmıştı. Adam ateş edince Amerikalı önünden kanlar fışkırarak merdiven korkuluğuna savruldu. Orlov kapısını kapatıp yatak odasına döndü. Camlarının açılmayacağını biliyordu. Oradan kaçamazdı. Silahlı da değildi. Siyah giyimli adam ardında bir Amerikalı olduğu halde koridor kapısından girerken Orlov da yatak odasına girdi. Kapısını kapatmadan önce gördüğü son şey KGB katilinin dönüp arkasındaki Amerikalıyı kurşun yağmuruna tutması oldu. Kendisi de bu fırsattan yararlanıp kapıyı kilitlemişti. Ancak bundan bir solukluk zaman kazanmıştı. Birkaç saniye sonra kilit parçalandı ve kapı bir tekmede açıldı. Koridordan gelen soluk ışıkta Orlov KGB ajanının boşalmış makineli tabancasını atıp belinden 9 milimetrelik bir Makarov çektiğini gördü. Maskenin ardındaki yüzü göremiyordu ama söylediği Rusça sözcüğü ve bunu nasıl bir nefretle söylediğini duyuyordu. Kara giysili adam Makarov'u 2 eliyle tutup Orlov'un yüzüne çevirdi ve "Predatel!" diye bağırdı. Hain! Yatağın yanındaki komodinin üstünde kristal bir kül tablası vardı. Orlov sigara içmediği için tablayı da kullanmış değildi. Son bir hamleyle onu kaptığı gibi Rus katilin suratına savurdu. Rus yana çekildi. Ancak bu arada 1-2 saniye kaybetmişti. Quantico güvenlik ekibi lideri oturma odasına girdi ve Colt Magnum'unu 2 kere ateşledi. Göğsünden fışkıran kanlar yatağın üstündeki örtüyü kırmızıya boyarken Rus öne savruldu. Orlov adamın elindeki tabancaya bir tekme savurdu ancak buna gerek yoktu. 2 Magnum kurşunu yiyip de sağ kalan görülmemişti. Ateş eden Kroll yatak odasına girdi. Öfkeden yüzü bembeyazdı. ''İyi misin?'' diye bağırdı. Orlov başını salladı. ''Biri halt etti,'' dedi Amerikalı. ''İki kişiydiler. Adamlarımdan 2'si aşağıda vuruldu. Belki birkaç kişi de dışarıda.'' Pijaması üstünde olan Roth kapıda belirdi. ''Peter, çok üzgünüm. Buradan hemen gitmemiz gerek.''
''Nereye gideceğiz?'' diye sordu Orlov. ''Buranın güvenli olduğunu söylemiştin.''
Yüzü solgundu ama kendisi sakindi. ''Yeteri kadar güvenli değilmiş demek. Artık değil zaten.
Nedenini sonra arayacağız. Hemen giyin. Eşyalarını topla. Kroll, sen onun yanında kal.
Çiftlikten 20 mil ötede bir askeri üs vardı. Langley üs komutanıyla konuştu. 2 saat geçmeden Roth, Orlov ve Quantico koruma ekibinden kalanlar bekarlar binasının bir katına yerleşmişlerdi. Binanın çevresini askeri polisler koruyordu. Roth oraya bile karadan değil helikopterle gitmekte ısrar etmişti. Gece karanlığında subay kulübü önüne konan helikopter herkesi uyandırdı. Ancak orası da geçiciydi. Akşam olmadan Kentucky'de daha iyi korunmuş başka bir siyah güvenli evine yerleşmişlerdi. Onlar askeri üsteyken Calvin Bailey çiftliğe dönmüştü. Tam bir rapor istiyordu. Daha önce Roth'la konuşup onun durum raporunu almıştı. Kroll'u dinledi sonra. Ancak asıl konuşmak istediği Orlov'la yüz yüze gelen yüzsüz ski maskeli adamdı. Yeşil berillerin genç bir subayı olan adam Orlov'un tabancayı atmak için indirdiği tekmeden yaralanan bileğini ovuşturuyordu. Üzerindeki kan lekeleri silinmişti. Adam önünde 2 delik olan eşofmanıyla altındaki küçük patlayıcıları ve kan taklidi sıvısı olan yeleğini de çıkarmıştı. "Karar?" diye sordu Bailey. "Gerçek," dedi Rusça konuşan subay. "Ya gerçek ya da ölmeyi umursamıyor ama ölü olduğunu sanmam."
"Senden kuşkulanmadı mı?" diye sordu Bailey.
"Hayır efendim, bunu gözlerinde gördüm. Öleceğine inanmıştı. Ama buna karşın mücadeleye devam etti. Esaslı bir herifmiş."
"Başka seçeneği var mıydı ki?"
Subay omuzlarını silkti. "Bir tek seçeneği vardı. Eğer sahteyse ve kendi tarafından öldürülmekte olduğunu sanmışsa bunu gösteren bir şey söylerdi. Yaşamayı önemseyen birisi ise bugüne kadar onun gibi cesur bir insan görmediğimi söyleyebilirim."
Bailey daha sonra telefonda Roth'a "Yanıtımızı aldık sanırım," dedi. "Adam gerçek. Şimdi ondan İngilizler için bir ad öğrenmeye çalış. Gelecek salı günü askeri jetle gidiyorsunuz Alconbury'ye."
Roth yeni evde Orlov'lu adamın illegaller dairesinde bulunduğu sırada İngiltere'deki ajanlar üzerinde 2 gün konuştu. Orlov Orta ve Güney Amerika'ya baktığından Avrupa ile ilgilenmiyordu. Ancak yine de bir şeyler hatırlamak için zorladı kendini. Sadece kod adlarını hatırlıyordu ama 2. günün sonunda bir şey hatırladı. Whitehall'da Savunma Bakanlığında bir memur. Adamın parası Croydon Hayek Caddesi'ndeki Midland Bankası'na yatırılırdı. Durum MI5'e bildirilince güvenlik servisinin memuru "bu pek fazla bir şey değil," dedi. Adam kardeş kuruluş olan gizli servisin merkezinde Timothy Edwards'ın odasındaydı. "Oradan çoktan taşınmış olabilir, sahte bir adla bir hesap açtırmış olabilir ama deneyeceğiz." Adam Mayfair'da Curzon Caddesi'ne gidip çarkları döndürmeye başladı. İngiliz bankalarının mutlak gizliliğe hakları yoktu. Ancak müşterileri hakkındaki bilgileri de her isteyene vermezlerdi. Onların işbirliğini sürekli olarak sağlayan tek kuruluş Gelirler Dairesi'ydi. Gelirler Dairesi araştırmayı yapmayı kabul etti ve Croydon'daki Midland Bankası müdürüyle özel bir görüşme yapıldı. Gerçek Gelirler Dairesi memurunun yanında bulunan gizli servis memuru soruşturmayı ele aldı. Adamın elinde son 10 yıldır Savunma Bakanlığında çalışmış bütün memurların listesi vardı. Sonuca gitmek uzun sürmedi. O bankada hesabı olan bir tek Savunma Bakanlığı memuru vardı. Hesap dökümleri getirildi. Adamın 2 hesabı vardı ve hala eski adresinde oturuyordu. Hesaplardan biri cari hesap, diğeri yüksek faizli vadeli hesaptı. Vadeli hesaba toplam 20 bin sterlin yatırılmıştı. Parayı hep kendisi yatırmıştı ve her seferinde nakitti. Memurun adı Anthony Milton Rice'tı. Whitehall'da o akşam yapılan toplantıda MI5'in müdür yardımcısıyla özel şubenin başında olan Metropolitan Polisi müdür yardımcısı vardı. İngiltere'de MI5'in tutuklama hakkı yoktu. Bunu ancak polis yapabilirdi. O yüzden güvenlik servisi birinin tutuklanmasını istediğinde özel şube devreye girerdi. Toplantının başkanı Ortak Haber Alma Komitesi Genel Başkanı'ydı. İlk soruyu o sordu. "Bu Bay Milton Rice kimdir?" MI5 müdür yardımcısı notlarına baktı. "Alım satım bürosunda 2. dereceden bir memur."
"Çok düşük dereceliymiş."
"İşi duyarlı ama silah sistemleri, yeni silahların değerlendirilmelerini öğrenme olasılığı."
"Peki ne istiyorsun şimdi?"
Aslında elimizde çok az bilgi var. Yıllar boyunca hesabına yatırılan paralar onu tutuklatmaya yetmez. Kumar oynadığını iddia edebilir ya da suçunu itiraf eder ama etmeyebilir de. Onu önce bir süre izlemeliyiz. Ruslarla bu arada bağlantı kurarsa artık itiraf etse de etmese de kendisini kıskıvrak yakalamış oluruz. Karar verilmişti. Bütün batılı servislerin en iyisi olduklarını kabul ettikleri MI5 gözetleyicileri devreye sokulacak. Anthony Milton Rice ertesi sabahtan başlayarak günde 24 saat izlenecekti. Düzenli bir işi olan pek çok insan gibi Anthony Milton Rice'ın da alışkanlıkları vardı. İş günleri Addiscombe'daki evinden saat tam 8'e 10 kala çıkar ve hava çok yağışlı değilse East Croydon istasyonuna kadar olan yarım millik yolu yürürdü. Hava yağışlı olduğu zamanlarda istasyona otobüsle giderdi. Bekar olan memur her gün aynı trene biner, pasosunu gösterir, Londra'da Victoria istasyonunda inerdi. Oradan otobüsle Parlamento meydanına gider, Whitehall'u geçip bakanlığa girerdi. Hakkında karar alındığının ertesi günü de aynı şeyi yaptı. Norwood Junction istasyonunda trene binen bir grup karaderili gence dikkat etmemişti. Ancak gençler bağıra çağıra kendi vagonuna geçtikleri zaman bunun farkında oldu. Gençler vagona yayılıp bıçak çekerek erkeklerin cüzdanlarını, kadınların mücevherlerini almaya başlayınca kıyamet koptu. Tren bir sonraki istasyona girerken gençler dünyaya olan nefretlerini aykırarak trenden atlayıp dağıldılar. Arkalarında panik içinde insanlarla çaresiz ulaşım polisini bırakmışlardı. Ulaşım polisi ifade almak için vagona binince trenin kalkışı gecikti. Polis bir köşede uyuklayan gri pardüsülü adamın yanına gelip uyandırmak için omzuna dokununca adam öne devrildi. Kalbine saplanmış şişin açtığı yaradan ince bir kan sızıntısı başladığında çevresinde yeniden çığlıklar koptu. Bay Anthony Milton Rice ölmüştü. Crondall sokağındaki Ivan'ın yeri bir Rus'la buluşmak için çok uygun bir at taşıyordu. Sam McCready her zaman olduğu gibi ikinci olarak içeri girdi. Oysa oraya daha önce gelmiş olmasına karşın armağanın izlenmiş olabileceği nedeniyle yarım saat arabasında oturup çevreyi kolaçan etmişti. McCready içeri girince tezgahın üstünden bir fincan çay alıp iki masanın birleştirilmiş olduğu duvar dibine yürüdü. Armağan köşedeki masada gazetesini okuyordu. McCready de kendi gazetesini açıp okumaya başladı. Kahvenin gürültüsü arasında alçak sesle ''General Drozdov nasıldı?'' diye sordu. ''Dostça ve esrarlı. Bizi kontrola gelmiş olmasından korkuyorum.'' ''Anthony Milton Rice adında birini duydun mu?'' diye sordu McCready. ''Hayır, hiç duymadım. Neden sordun?'' ''Savunma Bakanlığında bir memur.'' ''Hiç duymadım. Ondan gelen bir şeyi de görmüş değilim.'' Öldü. Kontrolünün kim olduğunu sormaya zaman kalmadı. Acaba Moskova'da illegaller dairesinde biri tarafından yönetiliyor olabilir miydi? Bizim için çalışıyorsa tek açıklaması bu olabilir. Londra istasyonuna bağlı biri değil. Dediğim gibi böyle bir kimseden gelen bir bilgiyi de görmüş değilim. Elçilik dışında biri tarafından yönetiliyor olabilir. Neden öldü? McCready içini çekti. Bilmiyorum. Ancak çok büyük bir rastlantı değilse birinin bu cinayeti planladığından kuşkusu yoktu. Adamın alışkanlıklarını bilen biri. Kara derili gençlere bu görevi vermiş olabilirdi. Belki de adam Ruslar hesabına çalışmış da değildi. O zaman bu nereden geldiği bilinmeyen paranın kaynağı ne olabilirdi? Yoksa Milton Rice gerçekten Moskova hesabına casusluk ediyordu da armağanın mı bundan haberi yoktu? General Drozdov da kentteydi ve illegallerin başında o vardı. Casus olduğu bize bildirildi dedi McCready. Sonra da öldürüldü. Casus olduğunu kim açıkladı? Armağan içmeye niyeti olmadığı çayını karıştırdı. Albay Pyotr Orlov. Ha, o konuda sana bir haberim var. Pyotr Aleksandrovich Orlov sadık bir KGB subayıdır. Sığınması yalandır. Yanlış bilgi vermek üzere yerleştirilmiş bir ajandır. Çok iyi hazırlanmıştır ve işinde çok ustadır. İşte şimdi hapı yuttuk diye düşündü McCready. 14. ayrımın sonu. Sayfa 184.